Ayrım 34.
Markiz de Lamol kızına, bir şeye kızmışsınız dedi. Size şunu söyleyeyim ki bir baloda surat asmak nezaketsizlik sayılır. Dipnot, Stendhal de Lamour Aşk Üzerine adlı eserinin 13. bölümünde kibarlar aleminde yapılan eğlencelerin, ziyafetlerin, baloların, baş döndürücü valslerin ve bol ışıkların aşk alanında insanın ilk adımı atmasını ve ihtirasın doğuşunu kolaylaştırdığını göstermeye çalışır. Mathilde umursamayarak bir şeyim yok, yalnız başım ağrıyor, burası çok sıcak diye cevap verdi. Tam bu sırada sanki Mademoiselle de Lamolle'ün sözünü doğrulamak içinmiş gibi ihtiyar Baron de Tolly fenalaşarak yere yuvarlanmasın mı? Baron'u alıp götürmek zorunda kaldılar. Ortada beyin kanaması diye bir söz dolaştı ve bu olay baloda tatsız bir havanın esmesine neden oldu. Mathilde bu olayla zerre kadar ilgilenmedi. İhtiyarlara ve kötümser kimselere hiçbir zaman aldırış etmemek onda bir huy haline gelmişti. Beyin kanaması üzerine konuşulduğunu duymamak için dans etti. Hem ortada böyle bir durumda yoktu zaten, çünkü ertesi gün baron yine ortalıkta göründü. Mathilde bu danstan sonra kendi kendine yine "İyi ama Monsieur Sorel bir türlü gelmiyor" dedi. Onu adeta gözleriyle aradığı sırada başka bir salonda olduğunu gördü. Şaşılacak şey, Julien'in o kadar doğal görünen o soğuk durgun hali kaybolmuş gibiydi. Artık İngilizler gibi davranmıyordu. Mathilde içinden "Kont Altamira ile şu benim idam mahkumuyla konuşuyor" dedi. Gözünde kederli bir ateş yanıyor, kıyafet değiştirerek tanınmadan dolaşan bir prensi andırıyor. Bakışlarındaki gurur bir kat daha artmış. Julien hep Altamira ile konuşarak Mathilde'in bulunduğu yöne doğru geliyordu. Genç kız gözlerini ondan ayırmıyor, onun yüzündeki çizgileri bir insanı ölüm cezasına çarpılmak onuruna ulaştıran o büyük meziyetleri arar gibi inceliyordu. Julien Mathilde'in yanından geçerken Kont Altamira'ya, "Evet" dedi, "Danton tam anlamıyla adammış." Mathilde içinden, "Tanrım, yoksa o bir Danton mu?" dedi. Ama Julien'in o kadar kibar bir yüzü var ki. Oysa Danton korkulacak derecede çirkinmiş, hem de zannedersem kasabın biriymiş. Julien henüz onun yanından tamamıyla uzaklaşmamıştı. Mathilde kendisini çağırmakta tereddüt etmedi. Bir genç kız için olağanüstü bir soru olduğuna inanarak ve gurur duyarak Julien'e, "Danton bir kasap değil miydi?" diye sordu. Altamira ile konuşurken gözlerinde parlayan alev hala sönmemiş olan Julien, karşısındakini küçümsediğini hiç de saklamayarak, "Evet" diye cevap verdi, "bazılarına göre öyledir. Ama sen kendin de avukattı." Sonra alaycı ve sinsi bir tavırla, "Yani matmazel, o da işe burada gördüğüm birçok senato üyeleri gibi başlamış" diye ekledi. Mamafi Danton'un güzel kadınlar karşısında hiç itibarı olmadığı da doğrudur, zira çok çirkinmiş. Julien bu son sözleri çabucak, tuhaf ve hiç de terbiyeli olmayan bir davranışla söylemişti. Vücudunun üst kısmını hafifçe ve gururla karışık bir alçak gönüllülükle önüne doğru eğerek bir an bekledi. Bu haliyle sanki genç kıza, "Ben size cevap vermek zorundayım, bana bunun için aylık veriyorsunuz, ben sizden aldığım parayla geçinen bir insanım" demek istiyordu. Gözlerini kaldırıp Mathilde bakmaya tenezzül etmiyordu. Oysa hiddetinden fazla açılan iri güzel gözlerini ona dikmiş olan genç kız bir tutsağı andırıyordu. İkisi de bir şey söylemeden böyle durduklarını görünce sonunda Julien emir almak üzere efendisine bakan bir uşak gibi Mathilde baktı. Her ne kadar gözleri genç kızın deminden beri kendisine dikilmiş, tuhaf bakan gözleriyle karşılaştıysa da buna rağmen bir an önce çekilmek istediğini belli ederek uzaklaştı. Mathilde daldığı düşten nihayet kurtularak kendi kendine, "Kendisi gerçekten bu kadar yakışıklı olsun da çirkinliği böyle övsün" dedi. Hiç de kendini, hareketlerini iyice düşünmeye yanaşmıyor. Köylü ya da Croasnois gibi değil. Şu Sorel'de de babamın baloda Napolyonluk tasladığı hali andıran bir şey var. Mathilde artık Danton'u tamamıyla unutmuştu. İçinden, "Doğrusu bu akşam içim fena halde sıkılıyor" dedi. kardeşinin kolunu yakaladı ve her ne kadar bu hareket delikanlının pek hoşuna gitmediyse de onu baloda bir tur yapmaya zorladı. Birden aklına Julien'in idam mahkumuyla neler konuştuğunu dinlemek geldi. Salon hınca hınç kalabalıktı. Buna rağmen genç kız iki adamın yanına varmayı başardı. Onlara iki adım mesafeye yaklaştığı sırada Altamira bir tepsiye elini uzatmış, bir taraftan dondurma alırken diğer taraftan da vücudu yarı dönük olarak Julien'e bir şeyler anlatıyordu. Bu sırada kendi kolunun yanında işlemeli bir kolun uzandığını gördü. İşlemeler dikkatini çeker gibi oldu. Bu kolun kime ait olduğunu görmek için iyice arkasına döndü. Daha o anda o soylu ve saf bakışlı siyah gözlerde hafif bir küçümseme beliriverdi. Oldukça yavaş bir sesle Julien'e, ''Şu adamı görüyorsunuz ya'' dedi. ''Nokta nokta nokta elçisi Prens Daracelli'dir.'' Bu sabah Dışişleri Bakanınız Monsieur de Nerval'le görüşerek benim Fransa'dan çıkarılmamı istemiş. İşte şurada kumar oynuyor. Monsieur de Nerval beni teslim etmeye oldukça taraftar olsa gerek, zira 1816 ihtilalinde ön ayak olanlar arasında bizden de 2-3 kişi vardı. Şayet beni kralıma iade edecek olurlarsa 24 saate kalmaz asılmış olurum. Hem de beni enseleyecek olan herhalde şu bıyıklı züppelerden biri olur. Julien oldukça yüksek sesle alçaklar diye bağırdı. Matilt iki adamın konuştuklarını bir hecesini bile kaçırmadan dinliyordu. Artık canı sıkılmıyordu. Kont Altamira, o kadar da alçak değiller canım dedi. Size kendimden söz etmem hayalinizde canlı bir örnek uyandırmak içindi. Hele Prens Daracelli'ye bakın. Nasıl da her 5 dakikada bir gözleri Tuason d'Or madalyasına kayıyor. Bu cici oyuncağı göğsüne takabildiği için keyfine diyecek yok. Doğrusunu söylemek gerekirse bu zavallı adam dünyaya gelirken yanlış bir çağ seçmiş. Bundan 100 yıl önce Tuason d'Or madalyasını almak büyük bir onurmuş. Ama o zaman da bu onur Prens Daracelli gibilerinin erişebilecekleri bir şey değilmiş. Bugünse bir soylu olup da bu madalyayı almaktan sevinmek için Araceli olmak gerek. O öyle bir adamdır ki bunu elde edebilmek için gerekseydi bütün bir kent halkını astırabilirdi. Julien merakla yoksa böyle mi elde etti dedi. Altamira soğuk bir tavırla tamamıyla böyle değilse de dedi, kendi ülkesinde liberal diye tanınan 30 kadar zengin arazi sahibini belki nehre attırmıştır diye cevap verdi. Julien yine vay canavar dedi. Büyük bir ilgiyle başını eğen Matmazel de la Mole, Julien'e o kadar yaklaşmıştı ki güzel saçları onun hemen hemen omuzuna değiyordu. Altamira çok gençsiniz dedi. Size Provence eyaletinde evli bir kız kardeşim olduğunu söylemiştim. Henüz güzel, iyi kalpli ve uysal bir kadındır. Mükemmel bir ev kadınıdır, yuvasına çok bağlıdır, bütün görevlerinde kusur etmez, dindardır da ama öyle müteassıp denecek kadar da sofu değildir. Matmazel de la Mole bu sözleri söylemekle ne demek istiyor, nereye varacak acaba diye düşündü. Kont Altamira, kız kardeşim mutludur diye devam etti. Asıl 1815'te mutluydu. O zamanlar onun Antip yakınlarında bulunan çiftliğinde saklanmıştım. İşte o sıralarda Mareşal Ney'in kurşuna dizildiğini öğrenince sevincinden oynamaya başladı. Dipnot, Mareşal Ney, 1. Napolyon'un en büyük komutanlarından biri. Beyninden vurulmuşa dönen Julien nasıl olur dedi. Altamira, bu iş böyledir işte, particilik zihniyeti diye devam etti. 19. yüzyılda gerçek ihtiras namına bir şey kalmadı artık. Fransa'da insanın bu kadar çok canının sıkılması da bundan ileri geliyor ya. En müthiş zulümler yapılıyor ama zulüm yapmak amacıyla değil. Julien iyi ya dedi. İnsan cinayet işledi mi hiç olmazsa bundan zevk duymalı. Fenalık yapmakta bir iyi yön varsa o da budur ve insan işlediği suçları da ancak bu sayede biraz haklı gösterebilir. Matmazel de la Mole onurunu korumayı tümüyle unutmuş bir halde Altamira ile Julien'in hemen hemen tam ortasında yer almıştı. Koluna girdiği kardeşi ona itaat etmeye alışık olduğundan salonun başka bir tarafına bakıyor ve sanki kalabalıktan ilerleyemiyormuş gibi bir tavır takınıyordu. Altamira hakkınız var dedi. İnsanlar artık her şeyi, hatta adam öldürmeyi bile zevk duymadan yapıyor ve yaptıklarını da unutuyorlar. Size bu baloda adam öldürdükleri için Tanrı'nın hışmına uğrayacak olan belki 10 kişi gösterebilirim. Ama bunu kendileri de başkaları da unutmuştur. Dipnot, bu sözleri söyleyen gadre uğramış bir siyaset adamıdır. Molière'in Tartüf adındaki notlarından. Bunlardan çoğu köpeklerinin bacağı kırılsa gözyaşı dökecek kadar üzülürler. Père Lachaise mezarlığında Paris'te kullandığınız hoş deyimle kabirleri üzerine çiçekler attığımız zaman bize onların orta çağdaki gözü hiçbir şeyden yılmayan o korkusuz şövalyelerdeki özelliklere sahip olduklarını söylerler ve 4. Henry devrinde yaşamış atalarının cengaverliklerinden dem vururlar. Şayet Prens Darzeli'nin bütün gayretkeşliğine rağmen ben asılmayacak olur da Paris'te servetimden yararlanmak fırsatını bulursam, size herkesten saygı gören ve zerre kadar vicdan azabı duymayan 8-10 tane katille bir arada yemek yedirmek isterim. Bu ziyafette insan kanına girmemiş bir siz olacaksınız, bir de ben. Fakat kanlı bir canavar ve ihtilalciymiş gibi herkes benden nefret edecek ve küçümseyecek. Size gelince sizi de haddinizi bilmeyerek kibarlar arasına katılmış olan halktan bir adam olduğunuz için hor göreceklerdir. Mademoiselle de Lamolle çok doğru dedi. Altamira ona hayretle baktı, Julien bakmaya tenezzül etmiyordu. Kont Altamira, şunu da biliniz ki diye devam etti, önderi olduğum ihtilalin başarılamaması, sırf 3 kişinin kafasını uçurmadığım ve anahtarı bende bulunan bir kasadaki 7-8 milyonu taraftarlarımıza dağıtmadığım içindir. Bugün beni astırmak için çırpınan ve ihtilalden önce benimle senli benli konuşan kralım, o 3 kişinin kafalarını kestirip kasadaki parayı dağıtsaydım, beni en büyük nişanıyla ödüllendirirdi. Çünkü bunu göze alsaydım hiç olmazsa yarı yarıya başarmış olurdum ve bu suretle ülkem de buna göre bir anayasaya kavuşurdu. Dünyanın hali böyledir işte, bir satranç oyunundan farksız. Gözleri ateş gibi parlayan Julien, demek o zamanlar henüz oyunu bilmiyormuşsunuz dedi. Şimdi ise Altamira, şimdi o adamların kafalarını uçururdum da yine geçen gün ima ettiğiniz gibi bir jironden olmam demek istiyorsunuz değil mi diye cevap verdi. Hele düelloda bir adam öldürünüz de ondan sonra görüşürüz. Hem bir adamı düelloda öldürmek, cellada teslim edip öldürmekten çok daha az iğrenç bir şey olsa gerektir. Julien, bana kalırsa dedi, ülkeye ulaşmak için başvurulan her çare haklıdır. Eğer ben böyle basit bir adam olacağım yerde güçlü bir kişi olsaydım, 4 kişinin hayatını kurtarmak için 3 kişiyi astırmakta tereddüt etmezdim. Bu sözleri söylerken gözlerinde bilincin ateşi ve insanların saçma sapan yargılarına zerre kadar önem vermediğini bildiren bir anlam vardı. Parlayan bu gözler yanı başında duran Mademoiselle de Molle'ün gözleriyle karşılaştı. Fakat bakışlarındaki tiksinti ve küçümseme yerlerini nezakete ve terbiyeye bırakacakları yerde sanki bir kat daha arttı. Julien'in bu hali genç kızın pek fenasına gitti. Fakat onu aklından çıkarmak da artık elinde değildi. Kardeşini de sürükleyerek öfkeyle uzaklaştı. İçinden panç içmem ve çok dans etmem gerek dedi. Burada bulunan erkeklerin en yakışıklı olanlarını seçeceğim ve her ne pahasına olursa olsun baloda herkesi kendimle ilgilendireceğim. Hah, şu meşhur küstah Kont de Fervac da tam zamanında yetişti. Matild, Kont'la dans etmeyi kabul etti ve dönmeye başladılar. Genç kız, bakalım hangimiz daha çok küstahlık edeceğiz diye düşündü. Ama onunla iyiden iyiye alay edebilmem için konuşturmam gerek. Biraz sonra diğer bütün dans edenler adet yerini bulsun diye ortalıkta dolaşıyorlardı. Çünkü hiç kimse Matild'in o iğneleyici nüktelerinden bir tanesini bile kaçırmak istemiyordu. Monsieur de Fervac ne söyleyeceğini şaşırıyor ve aklına düşünce değil ancak bir takım kibarca sözler geldiğinden yüzünü ekşitip duruyordu. Sinirli bir halde olan Matild ona karşı insafsızca davrandı. Fakat bu yüzden de bir düşman kazandı. Sabaha kadar dans etti ve bitkin bir halde eve döndü. Fakat arabada kalan bir parçacık gücünü de kendisini kederlendiren ve mutsuz eden düşüncelere kaptırmak için kullandı. Julien ona aldırış etmemişti ama kendisinin onu önemsememesi elinde olan bir şey değildi. Julien'in mutluluğuna diyecek yoktu. Müziğin, çiçeklerin, güzel kadınların, kısacası çevresini saran inceliğin etkisiyle farkında olmadan mest olmuş, hele kendisi için yükselişler, onurlar, başkaları için de özgürlük hülyaları kurmak onu büsbütün coşturmuştu. Conta, ne güzel balo, hiçbir eksiği yok dedi. Altamira, evet her şeyi tamam ama düşünce eksik diye cevap verdi. Altamira'nın yüzünde terbiye gereği gizlenildiği için daha çok acı veren bir küçümseme belli oluyordu. Siz buradasınız ya Monsieur le Comte, düşünce yine ihtilalci değil mi? Beni buraya bir asılzade, bir kont olduğum için çağırdılar. Yoksa sizin salonlarınızda düşünce denilen şeye karşı kin beslerler. Onlara göre düşüncenin bir vodvil şarkısından daha üstün olmaması gerekir. Ancak böyle olursa onu iyi karşılarlar, ödüllendirirler. İyi ama düşünen bir adamın sözlerinde enerji ve yenilik bulacak olursanız ona hayasız damgasını vurursunuz. Kurye'ye bu adı veren sizin yargıçlarınızdan biri değil mi? Onu da Beranje gibi hapse attınız. Sizin ülkenizde düşünce bakımından ne kadar değerli insan varsa papazlar kurulu tarafından ceza mahkemesine sevk olunmuştur, kibarlar da bunu alkışlıyor. Sizin bu köhne toplumunuz her şeyden önce gösterişe, görgüye önem veriyor da ondan. Sizler hiçbir zaman askerlik alanındaki cesaretten öteye gidemeyeceksiniz. Mura gibi generaller yetiştirirsiniz ama sizden hiçbir zaman bir Washington çıkamaz. Ben Fransa'da nereye baksam bir kendini beğenmişlikten, azametten başka şey göremiyorum. Konuşurken bir şeyler uydurmaya kalkışan bir kimse ağzından ihtiyatsız bir söz kaçırıverdi mi, artık konuğu olduğu evin sahibi bunu bir onur meselesi yapar, namusuna dil uzatıldı sayar. Tam bu sözleri söylerken Kont'un Julien'i de evine bırakacak olan arabası La Mole konağının önünde durdu. Julien bu ihtilalciye adeta aşık olmuştu. Altamira ona herhalde iyice kanaat getirdikten sonra, ''Sizde Fransızlara özgü o hafif meşreplik yok, yararlı olmak ilkesinin ne demek olduğunu anlıyorsunuz.'' diyerek büyük bir iltifatta bulunmuştu. Şu garip rastlantıya bakınız ki, Julien, Monsieur Casimir de Lavigne'in Marino Faliero adlı trajedisini bu olaydan 2 gün önce seyretmişti. Bizim isyan eden halk çocuğu içinden İsrail Bertuccio, silahhanede çalışan şu alelade dülger bile bütün bu soylu Venediklilerden daha çok karakter sahibi değil mi diyordu. Oysa bunların kökleri 700 yılına, yani Şarlman'dan 100 yıl ötesine kadar uzanıyor. Reds'in bu akşamki balosunda gördüklerimizden en soylusunun kökü uzansa uzansa 13. yüzyıla kadar uzanır. İşte doğuştan o kadar büyük fakat karakterce o kadar silik olan bu Venedikli asılzadelerin ortasında en çok anılan insan yine de İsrail'dir. Dipnot, fakat karakterce o kadar silik olan kelimelerini eser basılırken yazar kendisi çıkarmıştır. Bir ihtilal olur ve sosyetenin bol keseden dağıttığı tüm ünvanlar yıkılıp gider, bakarsın bir yerde adamın biri çıkar, kellesini koltuğunun altına almasını bildiği için bir atılımda yükseliverir. Öyle zamanlar olur ki insan zekasının bile hükmü kalmaz. Valenoların, Renallerin hüküm sürdükleri bu dönemde olsaydı, Danton ne kadar geri kalırdı? Belki de kraliyet savcısının yardımcısı bile olamazdı. Ben de ne söylüyorum yahu? Danton bu dönemde yaşasaydı kendini papazlar kuruluna satardı. Bakan olurdu çünkü öyle ya, o da o koca Danton'da çalmamış mı? Mirabeau'da satılmışım biriymiş. Napolyon İtalya'da milyonlar çalmış. Çalmamış olsaydı o da Pişegrü gibi parasızlık yüzünden yoluna devam edemezdi. İçlerinde hiç çalmayan biri varsa o da Lafayette'tir. Julien tekrar çalmalı mı, satılmış bir adam olmalı mı diye düşündü. Zihni birdenbire bu soruya saplandı kaldı. O andan sonra bütün geceyi büyük Fransız ihtilali tarihini okumakla geçirdi. Ertesi sabah kütüphanede Marki'nin mektuplarını yazarken hala Kont Altamira ile konuştuklarını düşünüyordu. Uzun süre hayale daldıktan sonra içinden öyle ya dedi. Bu İspanyol devrimcileri cinayetler işleyerek halkın durumunu da tehlikeye sokmuş olsalardı, onları böyle kolayca temizlemek mümkün olmazdı. Bunlar mağrur ve geveze birer çocuktan başka bir şey değilmiş. Birdenbire uykudan uyanırmışçasına, ''Benim gibi'' diye bağırdı. Hayatta hiç olmazsa bir kez olsun cesaret gösteren, ortaya atılarak harekete geçen o zavallılar hakkında hüküm verebilmek yetkisini kendimde bulabilmem için ben kendim sanki hangi zor işi başardım. Ben iyice karnını doyurup da sofradan kalkarken yarın yemek yemeyeceğim diye bağıran bir adama benziyorum. Ama bu beni bugünkü gibi cesur ve neşeli olmaktan hiçbir zaman alıkoymayacak. İnsan acaba büyük bir iş başarırken neler hisseder? Bu işler öyle tabanca çekmeye falan benzemez. Julien'in bu soylu düşünceleri Mademoiselle de la Mole'ün ansızın kütüphaneye girmesiyle dağıldı. Yenilmesini bilen Danton'un, Mirabeau'nun ve Carnot'un meziyetlerine o kadar çok hayran oluyordu ve bu hayranlığın etkisiyle o kadar coşmuştu ki gözleri genç kıza dikili olduğu halde aklı başka yerdeydi, ona selam vermiyor, hemen hemen görmüyordu. Nihayet fal taşı gibi açılan gözleri Matilde görünce bakışlarındaki o ateş de sönüverdi. Mademoiselle de la Mole içi sızlayarak bunun farkına vardı. Genç kız Julien'den Veli'nin en üst rafta bulunan Histoire de France, dipnot Fransa tarihi adlı eserinin birinci cildini istedi. Bu da Julien'i gidip iki merdivenden en büyük olanını getirmek zorunda bıraktı. Cildi aradı, buldu, Matilde verdi fakat aklı hala başka yerdeydi. Böyle dalgın dalgın merdiveni yerine götürürken dirseği kütüphanenin camlarından birine çarptı. Cam parçalarının yere düşmesiyle nihayet kendine geldi. Derhal Mademoiselle de la Mole'den özür diledi. Gerçi terbiyeli hareket etmek istedi, fazlası elinden gelmedi. Matilde onu rahatsız ettiğini, onun konuşmaktansa yine deminki düşüncelerine dalmayı tercih edeceğini açıkça anladı. Julien'e iyice baktıktan sonra yavaşça çekilip gitti. Julien ise o anda onun nasıl yürüdüğünü seyrediyordu. Bir gece önceki o muhteşem kıyafetiyle şimdiki sade giyinişi arasındaki çelişki hoşuna gitti. Genç kızın balodaki yüzüyle şu andaki yüzü arasındaki fark da hemen hemen aynı derecede göze çarpacak kadardı. Duc de Retz'in konağında o kadar azametli davranan genç kız şimdi kuzu gibi yalvarırcasına bakıyordu. Julien içinden, gerçekten dedi, bu siyah rob vücudunun güzelliğini daha iyi meydana çıkarıyor. Bir kraliçe gibi duruşu var. İyi ama acaba neden böyle siyahlara bürünmüş, yas mı tutuyor? Birine onun neden yas tuttuğunu soracak olursam belki de yine bir pot kırmış olurum. Julien'in coşkunluğu artık çoktan geçmişti. İçinden, bu sabah yazdığım mektupların hepsini gözden geçirmem gerek. Allah bilir ne kadar yanlış vardır, kaç tane budalaca şey yazmışımdır dedi. Bu mektuplardan ilkini zoraki bir dikkatle okuduğu sırada yanı başında ipekli bir robun hışıltısını duydu, derhal döndü. Mademoiselle de la Mole yazı masasının iki adım ötesinde durmuş gülüyordu.